17. ayrım.
Bazen başkalarıma işime öyle geldiği için iyi davrandığım olur. Daha çok sevileyim diye mesela. İşte o zaman sen ahlak yasasına saygı duyduğun için iyilik yapmıyorsun demektir. Ahlak yasasına uygun davranıyorsundur belki ama bir davranışın ahlaksal bir davranış olabilmesi için önce kendin buna inanıyor olman gerekir. Ancak belli bir biçimde davranmanın ödevin olduğunu düşündüğün zaman ahlaksal bir davranıştan söz etmek mümkün olur. Bu yüzden Kant'ın ahlakı ödev ahlakı diye bilinir. UNICEF için para toplamayı ödev sayabilirim. Evet ve burada önemli olan bunu kendin doğru bildiğin için yapmandır. Topladığın paralar sonuçta yerine ulaşsa da ulaşmasa da sen ahlak yasasına uymuş olursun. Sen iyi niyetle davranmışsındır ki Kant'a göre ahlaksal olarak doğru bir davranışı belirleyen şey niyettir. Eylemin sonucu değil. Bu yüzden Kant'ın ahlakına niyet ahlakı da denir. Ne zaman ahlak yasasına uygun davranıldığını bilmek niçin bu kadar önemliydi Kant için? Önemli olan davranışımızın insanlara faydalı bir sonuç vermesi değil midir? Tabii Kant bunun da önemli olduğunu söylerdi herhalde. Ama ancak ahlak yasasına saygıdan dolayı davranıyorsak özgür davranıyoruz demektir. Yasaya uygun olarak özgür olmak. Biraz tuhaf değil mi bu? Kant'a göre değil. İnsanın özgür bir iradesi olduğunu saymak gerektiği şeklindeki görüşünü hatırlıyorsun değil mi? Bu önemli bir nokta. Çünkü Kant da her şeyin nedensellik yasasını izlediğini söylüyordu. Özgür bir iradeden söz edilebilir mi o zaman? Bana sorma, ben bilmem. Bu noktada Descartes'in beden ve düşünceden oluştuğu için insanı ikili bir varlık olarak görüşü gibi Kant da insanı ikiye böler. Duyusallık sahibi varlıklar olarak nedensellik kurallarına boyun eğmek durumundayız der Kant. Duyumsadığımız şeylere biz karar veremeyiz. İstesek de istemesek de dış nedenler duyusallığımız yoluyla bize ulaşır, bizi etkiler. Ancak insan yalnızca duyan bir varlık değil, düşünen bir varlıktır da aynı zamanda. Bunu açıkla biraz. Duyan varlıklar olarak doğanın düzenine tümüyle aitiz. Dolayısıyla nedensellik yasasının boyunduruğundayız. Bu anlamda özgür bir irademiz yoktur. Ancak düşünen insanlar olarak Kant'ın Das Ding an sich dediği şeyin, yani duyularımızdan bağımsız olarak kendinde var olan dünyanın bir parçasıyızdır. Yalnız ahlaksal seçimler yapabilmemizi sağlayan pratik usumuzu izlediğimiz sürece özgür bir iradeyle davranıyor oluruz. Çünkü ahlak yasasına uymak, yasayı koyan kendimize uymak demektir. Evet, bir bakıma doğru. Başkalarına karşı kötü davranmamayı ben ya da içimdeki bir şey söylüyor bana. O zaman kendi çıkarlarına her zaman uymasa da kötü olmamayı seçerek özgür bir şekilde davranıyorsun demektir. Yalnızca arzuların sesini dinleyerek davranmaya özgürlük denemez en azından. İnsan şu ya da bunun kölesi olabilir. Hatta insan kendi bencilliğinin bile kölesi olabilir. İnsanın arzularını aşabilmesi bağımsızlık ve özgürlük gerektirir. Ya hayvanlar? Hayvanlar yalnızca istekleri doğrultusunda hareket ederler. O zaman onların bir ahlak yasasına uymak gibi bir özgürlükleri olmaz değil mi? Hayır, olamaz. Bizi insan yapan şey tam da bu özgürlüğümüzdür. Şimdi anlıyorum bunu. Kant'ın usçularla empiristler arasındaki kısır çekişmeye son vermeye başardığını belirterek sözlerimi sonlayayım. Dolayısıyla Kant'la birlikte felsefe tarihinin bir dönemi de son bulmuş olur. Kant 1804'te romantizm dediğimiz dönemin tomurcuklanmaya başladığı sırada öldü. Königsberg'deki mezarındaki mezar taşında en ünlü sözleri yer alır. İki şeyin ruhunu hayranlık ve saygıyla kapladığı yazılıdır burada. Bunlar, üzerimdeki gökyüzü ve içimdeki ahlak yasasıdır. İşte Kant'ı ve felsefesini yola çıkaran büyük gizem. Alberto sandalyesinin arkasına yaslandı. Hepsi bu, dedi. Sanırım Kant'la ilgili en önemli şeylerden bahsettik. Saatte 4'ü geçiyor zaten. Bir dakika, bir şey daha var. Biraz bekle lütfen. Öğretmen ders bitti demeden gitmek adetim değildir. Kant'ın yalnızca duyan bir varlık olduğumuz sürece özgür olmadığımızı söylediğinden bahsettin mi? Evet, buna benzer bir şey söyledin. Ya evrensel aklı izlediğimiz sürece özgür ve bağımsız olduğumuzu, Bunu da söyledin mi?
Evet, ama neden şimdi söylediklerini tekrarlıyorsun?
Alberto oturduğu yerden Sofia'ya doğru eğilip doğrudan gözlerinin içine baktı ve fısıldadı.
Her gördüğüne inanma Sophie.
Ne demek istiyorsun?
Gördüklerine bazen arkanı dön çocuğu.
Hiçbir şey anlamıyorum dediklerinden.
Gözümle görmeden inanmam der insan. Ama bazen gördüklerine de inanmamalıdır.
Buna benzer bir şeyler söylemiştin daha önce de.
Evet, Parmenides'ten söz ederken.
Ama hala ne demek istediğini anlamıyorum.
Orada merdivenlerde oturmuş konuşuyorduk. Birden suda bir deniz yılanı belirdi.
Çok korkunç bir şeydi değil mi?
Yok, hiç de korkunç değil. Sonra kapıdaki kırmızı başlıklı kız. Ninemin ormandaki kulübesini arıyorum filan.
Ayıp şeyler bunlar Sophie. Hepsi de binbaşının uydurmaları.
Tıpkı muzlu mektup ve fırtınalı o gece gibi.
Sence...
Ama bir planım olduğunu söyledim. Usumuzu kullandığımız sürece bizi kandıramaz. Çünkü o zaman biz özgürüz. Şunu ya da bunu duymamızı sağlayabilir. Hiçbir şey şaşırtmaz beni. Gökyüzünü uçan fillerle doldurabilir. Güler geçerim tüm bunlara. Ama 7 artı 5, 12'dir. Bu değişmez. Tüm çizgi roman tekniklerini yenmeyi başaran bir bilgidir. Masalın tersidir felsefe.
Sophie bir süre oturup şaşkınlıkla Alberto'yu seyretti.
Artık gidebilirsin dedi Alberto sonunda. Romantik çağ hakkında görüşmeye çağırırım seni. Bu dönemde Hegel ve Kierkegaard'dan söz edeceğiz. Bu arada binbaşının Kijevik Havalimanı'na inmesine de sadece bir hafta kaldı. Bu süre zarfında onun yapış yapış hayal gücünden kentimizi kurtarmayı başarmalıyız. Bu konuda başka bir şey söylemek istemiyorum. Ama bil ki her ikimizi de kurtaracak muhteşem bir plan yapmaktayım.
Öyleyse ben artık gideyim.
Bir dakika. Belki de en önemli şeyi unuttuk.
Neyi?
Yaş günü şarkısını Sophie. Bugün Hilde 15 yaşına bastı.
Ben de.
Evet sen de. Hadi şarkıyı söyleyelim. Bunun üzerine ikisi de ayağa kalkıp şarkı söylemeye başladılar.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Hilde. Happy birthday to you.
Saat 4:30 olmuştu. Sophie göle inip kürek çekerek karşı kıyıya geçti. Kayığı karaya çektikten sonra ormanda koşmaya başladı. Patikaya vardığında ağaç gölgelerinin arasında bir şeyin hareket ettiğini fark etti. Aklına ormanda yalnız başına ninesini görmeye giden kırmızı başlıklı kız geldi. Ama ağaçların arkasındaki bu şey çok daha küçük bir şeydi. Sophie bunun oyuncak bir ayı olduğunu anladığında şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kaldı. Birinin ormanda oyuncak ayısını kaybetmesinde şaşacak bir şey yoktu belki ama bu ayı canlıydı. Bir şey yapmaya uğraşıyordu.
Merhaba dedi Sophie.
Küçük yaratıp hop diye Sophie'ye döndü.
Benim adım sevgili ayıcık
dedi.
Ne yazık ki böyle güzel bir havada ormanda yolumu kaybettim. Seni daha önce gördüğümü hatırlamıyorum.
Belki de yolunu kaybetmiş olan benim, dedi Sophie.
O zaman sen de hala evinde cinler ormanında sayılırsın.
Ay, çok zor bir şey oldu bu dediğin. Unutma ki ben oldukça kıt akıllı bir ayıcığım.
Ben seni masallardan biliyorum.
Sanırım sen de Alice olmalısın. Tavşan Christopher senden bize söz etmişti. Demek böyle tanışıyormuşuz. Sen bir şişeden bir şey içmiş ve bundan sonra küçüldükçe küçülmüşsün değil mi? Ama sonra başka bir şişeden başka bir şey içip büyümeye başlamışsın. İnsan ağzına ne koyduğunu iyi bilmeli. Ben de bir kez öyle çok yedim ki bir tavşan deliğinde sıkıştım kaldım.
Ben Alice değilim.
Önemli olan kim olduğumuz değil, var olduğumuzdur. Bay Bay Kuş böyle der ve o çok akıllı biridir. Sıradan bir günde 7 artı 4, 12 demişti. O zaman biz de kendimizi çok aptal hissetmiştik. Çünkü sayılar güç iştir. Havanın nasıl olacağını tahmin etmek ise buna göre çok daha kolaydır.
Benim adım Sophie.
Tanıştığımıza memnun oldum Sophie. Demin de dediğim gibi sen buralarda yeni olmalısın. Ama şimdi küçük ayıcığın gitmesi gerekiyor. Çünkü Piglet'i bulmam gerek. Bay Tavşan ve arkadaşları için koskocaman bir eğlence düzenlenecekti.
Sonra ayıcık patisini salladı ve işte bu sırada fark etti Sophie ayıcığın öbür patisinde bir kağıt tuttuğunu.
Nedir o elindeki diye sordu Sophie. Ayıcık elindeki kağıdı gösterip yolumu kaybetmeme neden olan bu dedi.
Yalnızca bir kağıt parçası o dedi Sophie.
Hayır efendim. Yalnızca bir kağıt parçası değil. Aynadaki Hilde'ye bir mektup bu.
Ah, o zaman onu bana verebilirsin.
Ama aynadaki kız sen misin ki?
Değilim ama.
Bir mektup hiçbir zaman sahibinden başkasına verilmemeli. Daha dün öğretti tavşan Christopher bunu bana.
Evet ama ben Hilde'yi tanıyorum.
Fark etmez. Ne kadar iyi tanırsan tanı. Hiçbir zaman başkasının mektubunu okumamalı insan.
Yani Hilde'ye mektubu ben verebilirim demek istemiştim.
Ha, o zaman başka. Al öyleyse Sophie. Şu mektuptan kurtulursan Piglet'i bulmam kolaylaşır belki. Çünkü aynadaki Hilde'yi bulabilmek için önce aynayı bulmak gerek. Buralarda ayna bulmak ise hiç de kolay bir iş değil.
Böyle diyen ayıcık kağıdı Sophie'ye verdi ve minik adımlarıyla ormanda uzaklaştı. Sophie kağıdı aldı ve okumaya başladı. Sevgili Hilde, Alberto'nun Kant'ın Halklar Birliği kurma projesinden bahsetmeden geçmesi çok ayıp doğrusu. Kant, Sonsuz Barış adlı incelemesinde tüm ülkelerin bir Halklar Birliği içerisinde bir araya gelmelerini, bunun milletler arasında sürekli bir barışın güvencesi olduğunu yazar. Onun 1795'teki bu tezinden yaklaşık 125 yıl sonra Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından Halklar Birliği kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da bunun yerini Birleşmiş Milletler almıştır. Yani Kant'ın Birleşmiş Milletler fikrinin babası olduğu söylenebilir. Kant'a göre insanlardaki pratik us sayesinde devletler devamlı savaşmalarıyla sonuçlanan doğal durumlardan kurtulabilirler. Savaşı önleyen uluslararası bir adalet düzenine ulaşabilirlerdi. Halklar Birliği'ni kurmak için uzun bir yol kat etmek gerekse de genel ve sürekli bir barış teminatı için çalışmak hepimizin görevi olmalıydı. Kant için böyle bir birlik kurulması çok uzaklardaki bir hedef, hatta felsefenin nihai hedefiydi. Bense şu an Lübnan'dayım. Sevgiler, baban. Sophie kağıdı cebine koyup eve doğru yürümesini sürdürdü. Alberto tam da bu tür numaralara karşı uyarmıştı onu. Ama ne yapsın, sonsuza dek aynadaki Hilde'yi aramak zorunda kalacak küçük ayıcağı yardım etmeden yapamazdı ki. Romantizm dönemi. O gizemli yol, içimize açılan yoldur. Hilde elindeki büyük dosyanın önce kucağına sonra yere kaymasını engelleyemedi. Hava aydınlanmaya başlamıştı. Saate baktı, 3'e geliyordu. Arkasını dönüp uyumaya çalıştı. Uykuya dalarken babasının neden kırmızı başlıklı kızdan ve minik ayıcıklardan bahsetmeye başladığını düşündü. Ertesi gün saat 11'e dek uyudu. Çok yoğun bir biçimde rüya görmüş olduğunu bilse de rüyaların kendisini hatırlamıyordu. Sanki bambaşka bir dünyaya gidip gelmiş gibiydi. Aşağıya inip kahvaltı hazırladı. Annesi ise üzerine mavi iş tulumunu giymiş kayıkhaneye gitmeye hazırlanıyordu. Hilde'nin babası dönmeden deniz motorunu suya indirmeyi hazır hale getirmek istiyordu. ''Sen de gelip bana yardım etmek istemez misin?''
Önce biraz okumak istiyorum. İstersen sonra gelip sana öğle yemeği öncesi yemek getiririm.
Öğle yemeği öncesi yemeği mi? Hilde kahvaltısını ettikten sonra tekrar odasına çıktı, yatağını yaptı ve koca dosyayı kucağına alıp okumaya başladı. Çok geçmeden Sophie çite varmış ve bir zamanlar cennet bahçesine benzettiği bahçelerine girmişti. Önceki geceki fırtınanın ardından bahçenin küçük dal parçaları ve yapraklarla kaplanmış olduğunu fark etti. Nedense içindeki bir ses o fırtına ve şimdi yerlere saçılmış yapraklarla kırmızı başlıklı kız ve minik ayıcık arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyordu. Bahçe salıncağına gidip salıncağın üzerindeki çam iğnelerini ve dal kırıklarını temizledi. İyi ki salıncağın naylon kaplı yastıkları vardı da her yağmurda minderleri içeri taşımak zorunda kalmıyorlardı. Eve girdi. Annesi yeni gelmiş, buzdolabına gazoz şişeleri yerleştiriyordu. Mutfak masasının üzerinde bir yaş pasta ile bir de kek duruyordu. ''Misafir mi gelecek?'' diye sordu Sophie. Bugünün yaş günü olduğunu unutmuştu. ''Yaş günü partine gelecek cumartesi yapacağız ama gerçek yaş günü olan bugün de küçük bir kutlama yapalım.'' diye düşündüm.
''Nasıl bir kutlama?''
''Jorinleri davet ettim.'' Sophie omuzlarını silkip.
''Bana göre hava hoş.'' dedi.
Misafirler 7:30'a doğru geldiler. Aileler pek sık görüşmediği için ortada oldukça resmi bir hava esiyordu. Sophie ile Jorin kısa bir süre sonra annelerinin yanından kalkıp Sophie'nin odasına çıktılar. ve Sophie'nin yaş günü davetiyesini hazırlamaya başladılar. Alberto Knox'u da davet edecekleri için Sophie partiyi felsefi bir bahçe partisi şeklinde adlandırmayı önerdi. Jorin de bu fikre karşı çıkmadı. Zaten parti Sophie'nin partisiydi. Hem de şu sıralar konulu geceler pek modaydı. 2 saat boyunca gülmekten kırılarak sonunda davetiyeyi yazmaya başardılar. Şöyle bir şeydi. Sevgili nokta nokta. 23 Haziran Cumartesi günü saat 7'de Yonca Sokağı 3 numarada vereceğimiz felsefi bahçe partisine davetlimişsiniz. Bu gecede yaşamın sırrını çözmeyi umuyoruz. Yanınıza kalın bir kazak ve felsefenin sırlarını bir an önce çözebilmemizi sağlayacak parlak fikirler getirmeyi unutmayın. Orman yangını tehlikesinden ötürü büyük bir ateş yakmak ne yazık ki mümkün olmayacak olsa da fikirlerimizin kıvılcımlarını dilediğimiz gibi savurmakta özgür olacağız. Partiye davetliler arasında en az bir gerçek filozof olduğundan partimiz kapalı bir organizasyon olmak durumundadır. Basın giremez. İmza Jorun Ingebrigtsen, Organizasyon Komitesi ve Sophie Amundsen, Organizasyon Sahibi. Aşağıya indiklerinde ailelerin arasındaki resmi hava biraz olsun yumuşamıştı. Sophie, kaligrafik uçlu bir kalemle yazdıkları davetiyeyi annesine verdi ve 18 kopya lütfen dedi. Daha önce de annesinden işteki fotokopi makinesini kullanmasını istediği olmuştu. Annesi davetiyeyi şöyle bir okuyup ekonomi danışmanına uzattı. Bakın size demedim mi, aklı gerçekten bir tuhaf işliyor bugünlerde. Ama bu çok ilginç bir şeye benziyor dedi ekonomi danışmanı. Ben de bu partiye davetli olmak isterdim doğrusu. Barbie de okudu davetiyeyi ve o da "Ah çok ilginç. Keşke biz de gelebilseydik." dedi. "Öyleyse davetiye sayısı 20 olsun." dedi Sophie onların bu sahte iltifatlarını ciddiye alarak. "Delisin sen." diye fısıldadı Jorin Sophie'nin kulağına. O gece yatmadan önce uzun süre durup bahçeyi seyretti Sophie. Nasıl bir gece Alberto'nun silüetini ilk kez gördüğünü hatırladı. Bunun üzerinden tam bir ay geçmişti. İşte şimdi de o zamanki gibi bir geceydi ama bu kez aydınlık bir yaz gecesiydi. Alberto'dan salı gününe dek ses seda çıkmadı. Salı günü annesi işe gittikten sonra telefon geldi. Alo, ben Sophie Amundsen.
Ben de Alberto Knox.
Tahmin etmiştim. Daha önce arayamadığım için özür dilerim. Ancak planımızla fazlaca meşgul oldum. Rahatsız edilmeden çalışabileceğim tek anlar binbaşının seninle uğraştığı anlar oluyor. Ah, ilginç. Çünkü ancak o zaman kendimi gizli tutabiliyorum, anlıyor musun? Dünyanın en iyi gizli haber alma servisi bile tek adama kaldığında bazı şeyleri gözden kaçırır. Ha, kartını aldım bu arada. Davetiye demek istiyorsun herhalde. Buna cesaret ettiğinden emin misin?
Niye etmeyeyim?
Böyle bir partide her şey olabilir.
Gelecek misin?
Tabii geleceğim ama bir şey daha var. Hilde'nin babasının tam o gün Lübnan'dan dönüyor olacağının farkında mısın?
Aa, yo, değilim aslında.
Tam kendisinin Bijerkeli'ye döneceği günde sana yaş günü partisi yaptırtması tesadüf sayılmaz mı sence?
Dediğim gibi ben hiç düşünmemiştim bunu.
Ama o düşünmüştü. Neyse, daha konuşuruz. Bugün binbaşının evine gelebilir misin?
Çiçeklikteki otları temizlemem lazım önce.
Öyleyse saat 2 diyelim. Gelebilir misin o zaman?
Hı hı, gelirim.
Sophie geldiğinde Alberto Knox yine kapının eşiğinde oturuyordu. Buyur şöyle otur dedi. Yine hemen konuya girdi. Şimdiye dek Rönesans, Barok ve Aydınlanma çağlarından söz ettik. Bugünse Avrupa'nın sonuncu büyük kültür dönemi sayılan Romantizm döneminden bahsedeceğiz. Böylelikle uzun bir öykünün sonuna yaklaşıyoruz çocuğum.
Romantizm bu kadar uzun mu sürdü?
18. yüzyılın sonlarında başlayıp 19. yüzyılın ortalarına dek sürdü. Bundan sonra ise tümüyle edebiyatı, felsefeyi, sanatı, bilimi ve müziği kapsayan böyle büyük dönemlerden söz etmek olanaksızlaşır.
Ama romantizm böyle bir dönemdi, öyle mi?
Romantizmin Avrupa'nın varoluşa son ortak yaklaşımı olduğu söylenir. Romantizm Almanya'da aydınlanma çağının tek yanlı usçuluğuna tepki olarak çıkmıştır. Kant'ın buz gibi usçuluğundan sonra Alman gençliği bu dönemle rahat bir nefes almış gibidir.
Peki romantikler ne koydu bunun yerine?
Yeni moda olan sözcükler duygu, hayal gücü, yaşamak ve arzu gibi sözcüklerdi. Rousseau'da aralarında olmak üzere pek çok aydınlanma çağı düşünürü de duyguların önemini belirtmişti. Ancak onlar bunu USA gereğinden çok önem vermeye bir eleştiri olarak getirmişlerdi. Romantizmde ise bu alt akım ana akım halini aldı. Kant'ın popülerliği pek uzun sürmemiş öyleyse. Hem evet hem hayır. Romantiklerin pek çoğu kendilerini Kant'ın mirasçısı olarak gördüler aslında. Çünkü Kant, Das Ding an sich'i tümüyle bilemeyeceğimizi söylemişti. Ayrıca bilginin oluşumunda benim önemli katkısının da altını çizmişti. Öyleyse varoluşun yorumu tümüyle bireye kalmıştı. Romantikler bu benciliği sonuna dek kullandılar. Bu sanatçı dehaya tapınmaya da yol açtı. Çok muydu böyle dehalar? Buna örneklerin başında Beethoven gelir. Onun müziğinde kendi duygularını ve arzularını dile getiren bir insana rastlarız. Beethoven bu anlamda Bach ve Handel gibi müziğini katı kurallar çerçevesinde yapan ve bunu Tanrı'ya adayan barok dönemi ustalarından çok daha özgür bir sanatçıdır. Beethoven'ın eserlerinden yalnızca Ay Işığı Sonatı'nı ve Kader Senfonisi'ni biliyorum. Öyleyse Ay Işığı Sonatı'nın ne kadar romantik olduğunu, Kader Senfonisi'nde Beethoven'ın kendini ne denli duygusal bir biçimde dile getirdiğini duymuşsundur demektir. Rönesans hümanistlerinden de bireyciler diye bahsetmiştin. Evet, Rönesans ile romantizm arasında pek çok ortak nokta vardır. Bunlardan biri de insanın bilgiye ulaşmasında sanata verdikleri önemdir. Bu noktada da Kant'ın etkisi göz ardı edilemez. Estetiği araştırırken güzel bir şeye, örneğin bir sanat eseriyle karşılaştığımızda neler olduğunu düşünmüşüzdür. Kendimizi sanatsal deneyimin ötesinde herhangi bir amaç gütmeden bir sanat eserine verdiğimizde Das Ding an sich'e iyice yaklaştığımızı söylemiştir. Yani sanatçılar filozofların başaramadığını başarırlar öyle mi? Evet, romantikler buna inanıyorlardı. Kant'a göre sanatçı bilme yeteneğiyle özgürce oynar. Alman şairi Schiller, Kant'ın bu görüşünü daha da ileri götürür ve sanatçının etkinliğini bir oyun olarak görür. Ve insan yalnızca oyun oynarken özgürdür. Çünkü ancak o zaman kendi kurallarını kendi koyar. Romantiklere göre yalnızca sanat bizi dile gelmeyene yaklaştırabilirdi. Bazıları daha da ileri gidip sanatçıyı Tanrı'ya benzettiler. Çünkü sanatçı da tıpkı Tanrı'nın evreni yaratması gibi kendi gerçeğini yaratır. Sanatçının dünya kurucu bir hayal gücü olduğu söylendi. Esinlendiği anlarda hayal ile gerçek arasında bir fark kalmazdı sanatçı için. Genç dehalardan biri olan Novalis, dünya hayal olur, hayal gerçek diyordu. Novalis'in 1801'de öldüğünde hala bitmemiş olan Heinrich von Ofterdingen adlı ortaçağ romanının romantikler üzerinde büyük etkisi olmuştur. Burada bir kez rüyasında gördükten sonra hayatı boyunca mavi çiçeği arayan Heinrich anlatılır. İngiliz romantiği Coleridge de aynı düşünceyi şöyle dile getirmiştir. Ya uyusan ve ya uyurken rüya görsen ve ya rüyanda cennete gidip orada çok garip ve çok güzel bir çiçek bulsan ve ya uyandığında çiçeği hala elinde tutuyor olsan ya sonra. Çok güzel. Uzak ve ulaşılmaz olanı özlemek tam da romantiklere özgü bir şeydi. Bu geçmişteki bir şeyi, örneğin aydınlanma döneminde son derece olumsuz bir çağ olarak görülen orta çağı özlemek olduğu kadar, gizemli doğu gibi uzak kültürlerini özlemek de olabilirdi. Romantikleri ayrıca gece, alacakaranlık, eski harabeler ve de doğaüstü şeyler de çekiyordu. Genel olarak varoluşun karanlık yüzüyle, yani kasvetli, kötü ve esrarengiz olanıyla ilgilendiler. Bu çok ilginç bir döneme benziyor. Peki kimdi bu romantikler? Romantizm her şeyden önce kente özgü bir olguydu. 19. yüzyılın ilk yarısında Almanya'da ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde kent kültürü güçlü bir şekilde boyatmaya başlamıştı. Derslerini pek ciddiye almasalar da çoğunlukla öğrenci olan genç adamlardı romantikler. Küçük burjuva yaşam biçiminin karşısında olan romantikler, bir polis ya da bir ev sahibinden küçük burjuva ya da kısaca düşman diye söz edebilirlerdi örneğin. Öyleyse bir romantiğin ev sahibi olmak istemezdim doğrusu. İlk kuşak romantikler 1800'lü yılların gençliğiydiler. Bu yüzden romantizm akımını Avrupa'nın ilk gençlik ayaklanması olarak adlandırabiliriz. Romantiklerle bunlardan 150 yıl sonra ortaya çıkan hippi hareketi arasında büyük benzerlikler vardır. Çiçeklerle uzun saç, gitar tıngırdatarak çimlere uzanmak gibi bir şey mi? Evet, işsizlik dahinin ideali, tembellik romantizmin özüdür denildi. Bir romantiğin görevi yaşamı yaşamak ya da hayallerle ondan uzaklaşmaktı. Gündelik işlerle küçük burjuvalar uğraşsındı. Heinrich Bergeland da romantik miydi? Bergeland da Belhaven'de birer romantiktiler. Bergeland, aydınlanma çağının idealleriyle yaşayan bir şair olmakla birlikte, coşkulu ancak düzensiz bir muhalifliğin ağır bastığı yaşam biçimiyle tipik bir romantikti aynı zamanda. Ayrıca romantiklere özgü aşklarıyla da meşhurdu. Aşk şiirlerini onun için yazdığı Stella'sı, Novalis'in Mavi Çiçeği kadar uzak ve erişilmezdi. Novalis de henüz 14 yaşında olan bir kızla nişanlanmıştı. 15 yaşına bastıktan 4 gün sonra ölen bu kızı Novalis hayatı boyunca unutmadı. 15 yaşına bastıktan 4 gün sonra mı öldü dedin? Evet. Ah, ben de bugün 15 yaşımdan 4 gün aldım. Haklısın. Kızın adı neydi? Sophie'ydi.
Ne?
Evet, gerçekten de. Beni korkutuyorsun. Yalnızca bir rastlantı mı bu?
Bilmem ama kızın adı Sophie'ydi.
Devam et. Novalis de yalnızca 29 yaşındaydı öldüğünde. O da genç yaşında ölenlerden biriydi. Romantiklerin çoğu genç yaşta, genellikle vereme yakalanarak ölürler. Kimisi de intihar etti.
Ne acı.
Gençken ölmeyenlerin çoğu da 30'unu geçtikten sonra romantik olmaktan vazgeçti. Kimisi de oldukça burjuva ve muhafazakar bir yaşama yöneldi. Düşmanların saflarına geçtiler yani.
Belki.
Romantik aşklardan söz ettik. Erişilmez aşk teması ilk kez 1774'te Goethe'nin mektuplarından oluşan romanı Genç Werther'in acılarında işlendi. Bu kısa roman Werther'in sevgilisine kavuşamadığı için kendini vurmasıyla sona erer.
Biraz fazla ileriye gitmek olmuyor mu bu?
Bu romanın yayınlanmasından sonra intiharlarda bir artış gözlendi. Bu yüzden bir dönem boyunca kitap Danimarka ve Norveç'te yasaklandı. Yani romantik olmak pek tehlikesiz bir iş değildi. Oldukça güçlü duygulardı söz konusu olan.
Romantizm deyince benim aklıma doğa tabloları geliyor. Esrarengiz ormanlar, vahşi bir doğa ve genellikle sisli resimler.
Romantizmin en önemli özelliklerinden biri tam da doğa tutkusu ve doğa gizemciliğiydi. Ve daha önce de söylediğim gibi bu tür tutkular kırlarda çıkmaz ortaya. Doğaya dönmek sözleriyle meşhur Russo'yu hatırlıyorsundur. Bu sözler ancak romantizmle gerçek bir anlama büründü. Romantizm, aydınlanma çağının mekanik evrenine bir karşı çıkıştı her şeyden önce. Romantizmin, eski kozmik bilinç anlayışının yeniden doğuşu olduğu da söylenir.
Nasıl yani?
Bu, doğayı bir bütün olarak görmek anlamına gelir. Bu noktada romantikler Spinoza'ya ve hatta Plotinos'a ve Jacob Böhme ile Giordano Bruno gibi Rönesans filozoflarının düşüncelerine başvururlar. Bunların hepsinde ortak olan şey doğada bir tanrısal ben yakalamış olmalarıydı.
Tüm tanrıcıydılar öyleyse.
Descartes'ta, Hume'da ben ile uzantısal gerçeklik arasında kesin bir ayrım gözetmişlerdi. Kant'ta bilen ben ile kendinde doğa arasında kesin bir ayrım koymuştu. Şimdi ise doğanın koskocaman bir ben olduğu söyleniyordu. Romantikler evrensel ruh deyiminde kullanıyorlardı.
Aha. Anlıyorum.
En önemli romantik filozof 1775-1854 yılları arasında yaşamış olan Schelling idi. Schelling ruh ile madde arasındaki ayrımı kaldırmaya çalıştı. Ona göre tüm doğa, yani hem insan ruhu hem de fiziksel gerçeklik tek bir tanrının ya da evrensel ruhun ifadesiydi.
Evet, bu Spinoza'yı hatırlatıyor.
Schelling doğa görünür ruh, ruhsa görünmez doğadır diyordu. Çünkü doğanın her köşesinde yapıcı bir ruhun varlığını sezebiliriz. Schelling ayrıca maddenin uyuklayan zeka olduğunu söylüyordu.
Bunu biraz daha açmalısın.
Schelling doğada evrensel bir ruh görüyor ve aynı evrensel ruhla insan bilincinde de karşılaşıyordu. Bu bakımdan doğa da İnsan bilinci de aynı şeyin ifadesiydi.
Evet, neden olmasın?
Yani insan evrensel ruhu hem doğada hem de kendi içinde arayıp bulabilirdi. Novalis bu yüzden o gizemli yol içimize açılan yoldur diyordu. Ona göre insan tüm evreni içinde yaşıyor. Böyle olunca da evrenin sırlarını çözmek için insanın önce kendi kendini tanıması gerekiyordu.
Güzel bir düşünce bu.
Romantiklerin çoğu için felsefe, doğa bilimleri ve edebiyat daha yüce bir bütünün parçalarıydı. Bir odaya kapanıp şiir yazmak ya da çiçekleri, taşları incelemek bir madalyonun iki yüzü gibiydi. Çünkü doğa ölü bir mekanizma değil, yaşayan bir evrensel ruhtu.
Biraz daha devam edecek olursam ben de bir romantik oldum gitti.
Ana vatanı Norveç'te değil Almanya'da yaşadığı için Wergeland'ın Norveç'in rüzgarlarla süslenmiş yaprağı dediği doğa bilimci Henning Steffens, Alman romantizmi konusunda ders vermek üzere 1801'de Kopenhag'a geldi. O, romantizm hareketini şu sözlerle özetliyordu. Evrenin sırrını ham maddeden yola çıkarak aramaktan yorgun düşmüş bizler, sonsuzu bulmak için yeni bir yol seçtik. Kendimize dönerek yeni bir dünya yarattık.
Tüm bunları nasıl hatırlayabildiğine şaşıyorum.
Kolay iş bu çocuğum.
Hadi devam edelim.
Schelling doğada, taş ve topraktan insan aklına uzanan bir gelişme görüyordu. Cansız doğadan karmaşık yaşam biçimlerine derece derece bir geçiş olduğunun altını çiziyordu. Romantizmde doğa bir organizma olarak görülür. Organizma da içindeki olanakları sürekli değiştiren bir şeydir. Doğa durmadan açan bir çiçek ya da şiir üreten bir şair gibidir.
Bu biraz Aristoteles'i hatırlatmıyor mu?
Evet, romantik doğa felsefesi Aristoteles ve yeni Platonculuktan izler taşır. Aristoteles de doğayı mekanik özdekçilerden çok daha organik bir biçimde algılıyordu.
Anlıyorum.
Aynı şekilde tarihe de yeni bir bakış açısı getirdiğini görüyoruz. Romantizmde bir başka önemli isim 1744-1803 yılları arasında yaşamış olan tarih filozofu Herder'dir. Herder'e göre tarih süreklilik, gelişme ve amaç barındıran bir şeydi. Tarihi bir süreç olarak algıladığı için Herder'in tarihe dinamik bir bakış getirdiğini söylüyoruz. Aydınlanma filozoflarının tarihe bakışı ise çoğunlukla statikti. Onlara göre tek bir evrensel doğru vardı ve bu doğru da tarihin her dönemi için şöyle ya da böyle geçerliydi. Herder ise tarihin her döneminin kendine has bir değeri olduğunu söylüyordu. Aynı şekilde her halk da kendine has özelliklere, özgün bir halk ruhuna sahipti. Önemli olan kendimizi başka kültürlerin yerine koyabilmemizdi.
Başka bir insanı anlayabilmek için kendimizi onun yerine koymamız gibi başka bir kültürü anlamak için de kendimizi o kültürün yerine koymalıyız.
Bugünkü herkesin doğruluğunu elbette kabul ettiği bu düşünce romantizm döneminde çok yeni bir düşünceydi. Romantizm ayrıca her ulusun kendi kimliğini bulup bu kimliğini güçlendirme çabasına da katkıda bulundu. Bizim ulusal bağımsızlık savaşımızın da 1814'e rastlaması bir tesadüf değildir.
Evet anlıyorum.
Romantizm pek çok yeni düşünceyi barındırır ve bu yüzden romantizm genellikle iki boyutta düşünülür. Romantizm denince öncelikle evrensel romantizmi anlarız. Bunu deyince de doğayla, evrensel ruhla ve sanatçı güçle ilgilenen romantikleri düşünürüz. Bu romantizm diğerlerinden daha önce 1800 yıllarında ve özellikle Jena kentinde doğar ve yayılır.
Ya diğer romantizm türü?
Bu da ulusal romantizmdir. Bu tür diğerlerinden bir süre sonra ve özellikle Hildeberg kentinde doğmuştur. Ulusal romantikler, halkın tarihi, halkın dili ve de genel olarak halk kültürüyle ilgilendiler. Çünkü halk da tıpkı doğa ve tarih gibi içinde var olan olanakları ortaya koyup geliştiren bir organizma olarak görülüyordu.
Bana nerede yaşadığını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
Evrensel romantizm ile ulusal romantizmi birbirine bağlayan şey organizma kavramıydı. Romantiklere göre bir bitki de, bir halk da, yaşayan organizmaydı. Bir şiir de yaşayan bir organizmaydı. Dil de, hatta tüm doğada birer organizmaydı. Bu yüzden ulusal romantizmle evrensel romantizm arasında bir fark yoktu gerçekte. Evrensel ruh, halkta ve halk kültüründe olduğu kadar doğada ve sanatta da yansıyordu.
Anlıyorum.
Herder pek çok ülkeden halk söylencileri toplayıp bunları Stimmen der Völker in Liedern adını verdiği bir kitapta yayınlamıştı. Evet, Herder bu başlıkta halk söylencilerini halkın ana dili diye tanımlıyordu. Heidelberg'de de halk söylenceleri ve halk masalları derlenmeye başlandı. Grimm masallarını duymuşsundur herhalde.
Aa evet, Pamuk Prenses, Kırmızı Başlıklı Kız, Kül Kedisi ve Hansel ile Gretel.
Ve daha pek çokları. Norveç'te de Asbjørnsen de Moe köy köy dolaşıp halkın kendisinin yarattığı eserleri derledi. Sanki yepyeni ve son derece tatlı ve besleyici bir meyve keşfedilmiş gibiydi. Ve de bu meyve yok olmaya yüz tuttuğu için bir an önce toplanması gerekiyordu. Lenstad halk söylencelerini Ivar Aasen'de Norveççe'deki farklı lehçeleriyle derlediler. Eski mitler ve putperestlik döneminden kalma destanlar 19. yüzyılın ortasından itibaren yeniden değer kazandı. Avrupa'daki besteciler yaptıkları müziklerde halk müziğinden temalara yer verdiler. Böylelikle halk müziği ile sanat müziği arasında bir köprü oluşturmaya çalıştılar.
Sanat müziği mi?
Sanat müziği ile bir kişi, örneğin Beethoven tarafından yapılmış müzik kastedilir. Halk müziği ise belli bir kişi tarafından değil, bir halk tarafından yaratılan müziktir. Bu yüzden halk müziğindeki bir ezginin ne zaman ortaya çıktığı da tam kesinlikle söylenemez. Aynı şekilde halk masalıyla yazınsal masal arasında da bir ayrım gözetilir.
Yazınsal masal da ne demek?
Bu bir yazar, örneğin H.C. Andersen tarafından yazılmış bir masaldır. Masal türü romantiklerin özellikle önemsedikleri bir yazın türüdür. Bu alandaki uzman yazarlardan birisi de Hoffmann'dır.
Hoffmann'ın masallarından söz edildiğini duydum sanıyorum.
Tiyatro nasıl barok döneminin gözde sanatıysa, masal da romantizmin en önde gelen sanat türüydü. Masal yazara yaratıcı gücünü sınırsız bir biçimde kullanma olanağını veriyordu.
Yarattığı dünyada tanrı rolünü üstlenebilirdi örneğin.
Evet. Şimdi konumuzu şöyle bir toparlayalım istersen.
Tamam.
Romantizm filozofları evrensel ruhu, dünyada var olan şeyleri rüyamsı bir şekilde yaratan bir ben olarak algılıyorlardı. Filozof Fichte'ye göre doğa, daha yüce ve bilinç ötesi bir kavrayışın sonucuydu. Schelling, dünyanın Tanrı'da var olduğunu söylüyordu. Ona göre Tanrı bir takım şeylerin farkındaydı. Ancak doğanın bazı yanları Tanrı'nın bilinç ötesi varlığının da bir yansımasıydı. Çünkü Tanrı'nın da vardı bir karanlık yüzü.
Bu çok ilginç ama çok da ürkündücü bir düşünce. Bana Berkeley'i hatırlatıyor.
Yazarla eseri arasında da benzer bir ilişki gözetiliyordu. Masal yazara dünya kurucu hayal gücünü özgürce kullanma olanağını sağlıyordu. Ve bu yaratma eylemi her zaman bilinçle gerçekleştirilen bir eylem değildi. Yazar kendisine eseri yazdıranın içindeki bir güç olduğunu duyumsayabiliyordu. Yazarken kendisini adeta hipnotize olmuş gibi hissedebilirdi. Ama hemen sonra bu yanılsamayı yıkabilir, anlatısının arasına küçük yorumlar koyarak okuyucuya masalın masaldan başka bir şey olmadığını duyurmaya girişebilirdi.
Anlıyorum.
Bunu yaparak yazar okuyucuya onun dünyasında da masalsı bir yan olduğunu hatırlatmış oluyordu. Bir yanılsamayı bu şekilde yıkmaya romantik ironi diyoruz. Ibsen'de Per Gynt adlı tiyatro eserinde oyunculardan birine "Beşinci perdenin ortasında da ölünmez ki" dedirttirir.
Bu bana komik geliyor. Bu lafları söylemekle oyuncu kendisinin yalnızca hayal ürünü bir şey olduğunu anlatmış oluyor.
Bu öyle çelişkili bir ifade ki bunun altını çizmek için yeni bir satır başı yapmalı.
Ne demek istedin şimdi?
Hiçbir şey. Ama sonra da dedik ki Novalis'in sevgilisinin adı da Sophie'ydi. Ve yalnızca 15 yaş ve 4 gün yaşadıktan sonra ölmüştü.
Ve bu da beni korkutuyor tahmin edebileceğin gibi.
Alberto bir süre dalgın bakışlarla bakıp sözlerini sürdürdü. Ama senin Novalis'in sevgilisiyle aynı kaderi paylaşmaktan korkman yersiz.
Neden?
Çünkü kitabın bitmesine daha çok var.
Neler söylüyorsun?
Diyorum ki Sophie ile Alberto'nun öyküsünü okuyanlar biliyorlar ki romanın bitmesine daha var. Daha ancak romantizme geldik.
Kafamı karıştırıyorsun.
Aslında binbaşı karıştırmaya çalışıyor Hilde'nin kafasını. Basit değil mi Sophie? Satır başı. Alberto henüz daha sözlerini tamamlamadan ormanın içinden koşarak bir çocuk geldi. Üzerinde Arapların giydiği giysiler, başında da bir türban vardı. Elinde fitilli bir lamba tutuyordu. Sophie Alberto'nun koluna sıkı sıkı sarılıp "Kim bu?" diye sordu. Soruya çocuğun kendisi cevap verdi.
"Benim adım Alaaddin ve ta Lübnan'dan geliyorum."
Alberto çocuğa sert sert bakıp "Ya elindeki lambada ne var çocuk?" diye sordu. Bunu demesiyle çocuğun elindeki lambayı şöyle bir sıvazlayıp lambanın üzerinden yoğun bir duman bulutu yükselmesi bir oldu. Dumanların içinden de bir cin ortaya çıktı. Cinin Alberto'nunki gibi kara bir sakalı ve başında mavi bir beresi vardı. Dumanların üzerinde bir o yana bir bu yana dalgalanan cin, "Beni işitiyor musun Hilde? Yaş günü kutlamalarının zamanı geçti artık sanırım. Yalnızca şunu demek istiyorum ki, Bjerkeli ile Norveç'in güneyi de benim için bir masal. Birkaç gün sonra orada görüşmek üzere," dedi. Sonra koca cin bir anda küçülüp ardındaki duman bulutuyla tekrar lambanın içine girdi. Çocuk da lambayı koltuğunun altına sıkıştırıp tekrar ormanda gözden kayboldu.
Bu çok olanaksız bir şey," diye kekeledi Sophie.
"Bana sorarsan çocuk oyuncağı."
Ruh tıpkı Hilde'nin babasıymış gibi konuşuyordu.
Çünkü o Hilde'nin babasının ruhuydu da ondan.
Ama
sen de ben de etrafımızdaki her şeyde binbaşının aklının ta en dibindeki şeyleriz. Bugün 28 Nisan Cumartesi günü. Saat geç olmuş. Binbaşının etrafındaki diğer Birleşmiş Milletler askerleri uyuyor. O da uyumaya yakın. Ama Hilde'ye 15. yaş günde hediye olarak vereceği kitabı bitirmesi gerek. Bu yüzden zavallı adam uyuyamıyor. Uyumaya vakti yok.
Benden pes artık.
Satır başı.
Sophie ile Alberto öylece oturup küçük gölü seyredaldılar. Alberto taş kesmiş gibiydi. Bir süre sonra Sophie onun omuzundan sarsmaya cesaret edip "Hey, ne oldu?"
Binbaşı şu son bölümlerde söylediklerime doğrudan müdahale edip durdu. Bundan utanması gerek. Ama bu arada kendini de ele vermiş oldu. Demek ki bizler Hilde'nin babasının Hilde'ye yaş günü hediyesi olarak yazdığı bir kitapta yaşıyoruz. Sen de duydun değil mi söylediklerimi? Yani ben değilsem de bunları söyleyen...
Bu doğruysa kitabın dışına çıkmak, kendi yoluma gitmek istiyorum ben.
İşte benim gizli planım da bunu amaçlıyor. Ama bundan önce Hilde ile konuşmayı başarmalıyız.
O şimdi bizim her söylediğimizi okuyor. Bu kitaptan kaçmayı başardıktan sonra onunla artık konuşamayacağımıza göre bu fırsatı kaçırmamalıyız. Ona ne diyeceğiz?
Gerçi büyük bir hızla bu satırları yazmaya devam ediyor ama sanırım binbaşı uyumak üzere.
Ah, acayip bir şey bunu düşünmek.
Sonradan pişman olacağı bir takım şeyleri tam şimdi söylemeli. Üstelik yazdıklarını düzeltmek için kullanacağı beyaz boyası da yok. Bu benim planımın çok önemli bir parçası. Binbaşı Albert Kınang'a beyaz boya verecek olanın vay haline.
Benden silgi bile alamaz.
İşte tam şu an Hilde'yi babasına karşı ayaklanmaya çağırıyorum. Babasının bu hayalci oyununa alet olduğu için utanması gerek. Burada olsaydı biz babasına yapacağımızı bilirdik.
Ama burada değil.
Ruhu burada ama kendisi güvenli bir şekilde Lübnan'da. Etrafımızdaki her şey binbaşının beni.
Ama o bu etrafımızda gördüklerimizden daha başka bir şeydi aynı zamanda.
Evet, çünkü biz binbaşının ruhundaki gölgeleriz yalnızca. Ve gölgelerin sahiplerini ele geçirmeleri pek kolay bir iş değildir. Ama biz Hilde'yi etkileyebiliriz ve ancak bir melek Tanrı'ya baş kaldırabilir.
Hilde'den babasına eve gelir gelmez üzerine atlamasını, onu bir şaklaban olduğunu söylemesini isteyebiliriz. Sonra onun motorunu bozabilir ya da fenerini kırabilir.
Alberto başını salladı sonra. Ve sonra babasını terk edebilir. O bunu bizden çok daha kolay yapabilir. evden ayrılıp bir daha asla dönmeyebilir. Bizi dünya kurucu bir hayal gücü uğruna harcayan bir babaya layık bir ceza değil mi bu? Gözümün önüne getirebiliyorum. Binbaşı tüm dünyayı dolaşıp Hilde'yi arar durur. Ama Hilde, Sophie ve Alberto ile dalga geçen bu babayı asla geri dönmemek üzere terk etmiştir. Dalga geçmek ya. Bizi yaş günü eğlencesi olarak kullanıyor derken benim de söylemek istediğim buydu. Ama ayağını denk alsın Sophie. Hilde de öyle. Ne demek istiyorsun? Sıkı dur. Aman başka cin falan çıkmasın da. Tüm yaşadıklarımızın bir başkasının aklında var olduğunu düşünmeye çalış. Biz bu akılız. Yani kendi ruhumuz yok. Bir başkasının ruhuyuz. Buraya kadar felsefenin anlayabileceği bir zeminde sayılırız. Berkeley ile Schelling olsa bizi can kulağıyla dinliyor olurlardı. Evet. Sonra bu ruhun gerçek sahibinin Hilde Möller Knang'ın babası olduğunu düşünebiliriz. O Lübnan'da oturmuş kızının 15. yaş günü için bir kitap yazmakta. Hilde 15 Haziran sabahı uyandığında masanın üzerinde bu kitabı buluyor ve o andan itibaren herkes bizim hakkımızda yazılmış olan bu kitabı okumaya başlayabiliyor. Zaten bu hediyenin başkalarıyla paylaşılabilecek bir hediye olduğu söylenmişti daha önce. Evet hatırlıyorum. Yani Hilde şimdi bana bu söylediklerimi, babası bir zamanlar Lübnan'da oturup sana bunları söyleyeceğimi ve onun bir zaman Lübnan'da oturup sana bunları söyleyeceğimi düşündüğümü söyleyeceğimi düşündüğü için okuyabiliyor. Sophie'nin aklı karışmıştı. Berkeley ve romantikler hakkında öğrendiklerini düşünmeye çalıştı.